Ayrım 79 sayfa 1026 7. Şangvan Yintong annesinin vücudunu bataklığın kenarındaki ıslak otların arasına gömdü alelacele. Köyden ona yardım etmek için gelmiş birkaç yaşlı tanışa minnetini göstermek için onların önünde secde etti. Boyun buran kuşluluğa kaplı Zank amca Yintong'un kolundan tutup yerden kaldırırken "Bırak şimdi formaliteyi, bırak secde etmeyi artık." dedi. Kuru lakaplı Wang ağabey ve Li Daoguan eğilerek Yintong'a "Boş ver be boş ver" dediler. Birkaç köylü sanki bir şey beklermiş gibi üzgünce Yintong'a bakıyordu. Yintong sanki birden hatırlamış gibi cebinden bir düzine kadar banknot çıkarıp Zank amcaya uzatırken "Amca sadece bu kadar param var, az olduğunu biliyorum. Yakışık almadı ama köylülere biraz içki alırsın" dedi. Zank amca Yintong'un elini hafifçe geri itip "Yeğenim para vermene gerek yok" dedi. "Ama bugünlerde böyle yapılmıyor mu?" dedi Yintong. "Hepimiz tanışız şunun şurasında. Başı sıkıştığında komşuya yardım ederiz. Kimin ölüsü varsa kaldırırız" dedi Zank amca. "Gelecekte" diye burnunu araya soktu Wu Faren. "Herkes kendi ölüsünü kendi taşıyacak." Kuzeye döndü. Üzerinden dumanlar çıkan ve deli gibi büyüyen dalan şehrine endişeyle bakıp 10 yıla kalmaz kimse kimseyi tanımaz artık" dedi. Yintong cebinden bir paket sigara çıkarıp paketi açıp köylülere sigara ikram etti. Sigarayı kibar bir tavırla alan köylüler birbirlerinin sigarasını yaktıktan sonra duman üfleyerek aletlerini toplayıp gitmeye hazırlandılar. "Sevgili yeğenim Yintong, yaşlıysam 90'ını geçmişti, uzun bir ömrü oldu. İnsanın ömrü lamba gibi sönüp eti toprağa karışıyor işte. İmparator Laozi de bu adımı atmıştı. Yas tutup kendini fazla üzme sakın" dedi. Yintong başını defalarca sallayıp onu onayladı. "Bizimle gelmiyor musun?" diye sordu Zank amca. "Amca, ağabeylerim" dedi Yintong. "Sizi de yordum. Siz önden gidin, ben anamın yanında biraz daha oturacağım." Birkaç köylü içini çekti. Kürek ve taşıma sopalarını omuzlarına atıp yola koyuldular. Zank amca biraz yürüdükten sonra ardına dönüp "Yeğenim, biraz daha iyi tarafından bak. Yaşlı teyzen bu da gibi otururken ölüverdi" dedi. Yintong'un boğazında bir şey düğümlendi. Yanan gözleriyle Zank amcanın yaşlı yüzüne bakıp başını salladı. Köylüler plastik çadırlarda yapılan seyircilik hakkında tartışa tartışa, bozulmuş komün kadrolarına ve ağır vergilere söve söve, 9 katlı binaların tabanlarında açılmış çukurlarla dalga geçe geçe ve şimdiki gençliğin tuhaf davranışlarını iç geçire geçire ilerlediler. Yavaş yavaş uzaklaştılar. Yüksek sesle konuşmaları birden kesilince ritmik ve tok bir ses duyulmaya başladı. Taşkın Ejderha Nehri Köprüsü'nün onarmaya gelen ekibin çaktığı kazıklardan. Etrafına bakınan Yintong çok üzüldü. Nereye gidip ne yapacağını bilemiyordu. Dalan şehrine dişlerini geçirip pençesine almış, kötü huylu bir tümör gibi hızla yayılan tehditkar gelişini izledi bir süre. Birbiri ardına kibirli bir zorbalıkla inşa edilen binalar köyleri ve tarım arazilerini yutuyordu çılgınca. Annesinin onlarca yıldır oturduğu pagodanın önündeki otlar korku dolu çığlıklar atarak kendilerini yere atmışlardı çoktan. 7 katlı pagoda da çökmeye başlamıştı yavaştan. Güneş çıkınca şehrin gürültüsü bir dalga gibi üzerine vurdu. Bataklığın üzerini sis kaplamıştı. Bataklığın batısındaki akasya ağaçlarının oradan kuş sesleri geliyordu. Akasyaların oğuş kokusu kırmızı bir bulut gibi dört bir yana genişliyordu. Annesinin üzeri yeni örtülmüş ve toprak kokan mezarın etrafında uyuşuk bir halde birkaç tur attı. Sonra diz çöküp saygıyla secde etti annesine. "Ana, ah anacığım, seni hayal kırıklığına uğratan oğlun sana ne çok acı çektirdi. Anacığım, iyi yine, ölüp budaya kavuştun, ölümsüz oldun. Cennette huzur içinde yaşarsın artık. Oğlunun derdini çekmekten kurtuldun. Oğlun da yaşlandı artık. Bu korkak yaşamı sona erecek yakında. Bir ayağın çoktandır çukurda. Bir ayağım çoktandır çukurda. Üvey kardeşim kilisede bana bir iş ayarladı. Etrafı temizleyip bekçilik yapıyorum. Arada açık hava tuvaletlerini kazıp pisliği köylünün tarlalarına götürüyorum gübre olarak. Ana, bulabildiğim en iyi yer orası oldu kalmak için. Bunu sen de isterdin değil mi?" diye mırıldandı Yintong içinden. İşte böyle mırıldanırken birden Hristiyanların acı ve şefkati kutlarken söyledikleri ilahiyi hatırladı. "Ah Tanrım, gökteki babamız, senin ihtişamında yıkandık. Güller senin kanına sulandı. Senin kokunu çektik içimize. Günahlarımızı yıka ve bize huzur ver. Amin, amin." Kutsal ruh tarafından kutsanıp kan yürümüş yanan yüzünü annesinin mezarındaki ıslak toprağa sürerken kan ve ter kokusu aldı. Serin sabah esintisi alnına çarpınca annesinin yanında oturduğunu duyumsadı. Esinti annesinin az önce soğuk suda yıkanmış eliydi. Mezarda yatanın annesi değil de kendi olduğunu hissetti birden. Annesi bir avuç ıslak toprak alıp onun yüzüne serpti. Toprak annesinin gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Yintong büyük bir mutluluk içinde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Ey ey ayağa kalk hadi!'' diye bağırıyordu biri arkasından. Önce topuklarına tekme atıldığını hissetti. Hemen ardından kışına ağır bir darbe aldı. Panik içinde doğrulmaya çalışırken ıslanmış eklemleri titriyordu. Göğsünde inle batıyormuş gibi bir sancı hissetti. Güneş parlamaya başlamıştı. Yerle göğün arası büyük bir parlaklığa bürünmüştü. Gözlerinin önünde göz kamaştıran büyük gri bir gölgenin sallandığını gördü. Ellerinin kirli tersiyle gözlerini ovuşturunca görüntü yavaş yavaş netleşmeye başladı. Gözlerinin önünde gri üniforma giymiş, başında askeri kep olan, ciddi yüzlü, bıyıklı, vahşi ve vatan haini gibi duran bir adam dikiliyordu. Adam asık yüzü ve karanlık bir ses tonuyla ''Buraya mezar kazmana kim izin verdi?'' diye sordu. Yintong birden vücudunda bir kaşıntı hissetti. İyice gerildi, eli ayağı titriyordu. Tüm vücudu terlemeye başladığında kasıklarında yayılan sıcak sediğini duyumsadı. Hala çişini tutabiliyordu ama şimdi sanki bu kamu görevlisinin gözü önünde onun sempatisini kazanmak için kasten altına kaçırmıştı. Kamu görevlisi sempati falan duymamıştı. Gözlerinde emri altındakileri hor gören bir ifade belirdi. Kipinin ve göğsünün üzerinde parlayan metal nişanların soğuk ışıltısı insanın üzerine geliyordu. Cesedi hemen mezardan çıkarıp yakmak için krematoryuma gönderiyorsun diye emretti Yintong'a kaba bir tavırla. Şefim dedi Yintong. Burası kuş uçmaz, kervan geçmez, çorak bir arazi. Aklınıza sığınırım. Kamu görevlisi sanki bir köpek tarafından ısırılmış gibi havaya sıçrayıp tersledi Yintong'u. Şu dediğini bir daha söylemeye cesaretin var mı? Çorak toprakmış. Buranın çorak bir toprak olduğunu da nereden uydurdun? Burası çorak bir toprak olabilir ama yine de ülkemizin kutsal topraklarının bir parçasıdır. Öyle her kafana estiğinde mezar kazamazsın. Şefim diye ağlamaklı bir sesle konuştu Yintong. Anam 90'ını aşmış yaşlı bir kadıncağızdı. Nihayetinde toprağa kavuştu. Merhamet eyleyin. Huzurunu bozmayalım. Kamu görevlisi gittikçe kızışan bir öfke ve çok kararlı bir ses tonuyla ''Çok konuştun, kazmaya başla hemen.'' dedi. ''Mezarın üzerini düzleştirsem olur mu? Mezarın üzerini düzleştirsem ülkenin toprağını da işgal etmiş olmam.'' dedi Yintong. ''Sen nasıl bir şeysin?'' dedi kamu görevlisi sıkıntılı bir sesle. ''Gerçekten aptal mısın yoksa sadece aptalı mı oynuyorsun?'' Ölenler yakılır, yasa bu. Yintong diz çöküp sarı sümük ağlayarak yalvarmaya başladı. Şefim, devletlim, merhamet gösterin bana ne olur. Yazın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Hava kavuruyor, mezarı kazarsam ceset hemen çürür. Anacığım çok hassastır. İster ağla ister sızla, fayda etmez. Yasaları ben koymadım dedi kamu görevlisi öfkeyle. Yintong birden cebindeki zank amcanın almak istemediği paraları hatırladı. Parayı çıkarıp iki eliyle kamu görevlisine uzatırken... ''Şefim, bu parayla kendinize biraz içki alın. Ben bir başına yaşayan fakir ve çaresiz bir adamım. Bana yardımcı olacak birini bulmam çok zor. Üzerimdeki bütün para bu. Anamı yaktırmayı bile karşılamaz. Olan devletin elektriğine olur. Hem anam yakılırsa devletin havasını da kirletir. Merhamet gösterin de anam burada çürüsün. Devletlim, merhamet eyleyin.'' diye sızlandı. Kamu memuru o buruşmuş ve kirli banknotları soğuk bakışlarıyla süzerken... ''Sen ne yaptığını sanıyorsun?'' diye öfkeyle kükredi. ''Ne yaptığının farkında mısın sen? Rüşvet veriyorsun. Devletin memurunu yozlaştırmaktır bu. Büyük bir suç işliyorsun. Şu kirli parayı alarak prensiplerinden vazgeçeceğimi mi sanıyorsun? Rüyanda görsün.'' diye öfkeyle kükredi. Ardından ayağını sertçe yere basıp yasa gibi ciddi bir sesle konuşmaya devam etti. ''Hava kararmadan cesedi mezardan çıkar. Aksi halde olacaklardan biz sorumlu değiliz.'' Kamu görevlisi kasıla kasıla uzaklaştı. Gökten düşer gibi gelmiş ve yerde bir kapıyı varmışçasına birden ortadan kaybolmuştu. Yintong üzerine binmiş bu ağır yükle annesinin mezarının önünde oturdu. Başını ellerinin arasına alıp usulca ağladı. Devletlim, devletlim. Oralarda devlet memurlarına ya da ekmeğini devlette çalışarak çıkaranlara saygı göstermek için devletlim diye seslenilirdi. Onlarca yıldır böyleydi bu. Böyle yaparak beni utandırmıyor musunuz? Annemi yaktırdığımda geriye kalan külleri de toprağa gömmeyecek misiniz sanki? Burası şehir merkezinden çok uzak. Tarım arazisi de değil. Birini gömdükten birkaç yıl sonra toprağa karışmayacak mı zaten? Mezarı kaz, cesedi çıkar diyorsunuz da mezarı nasıl kazacağım? Ben yalnız bir adamım. Belim tutmaz. El arabası bile çekemem. Anamı yaktırmaya param da yok. Yaktırdım diyelim küllerini koyacak Kapı bile satın alamam. Yardım için bir tanış bulmaya çalışırken bacaklarım inceldi koşuşturmaktan. Devlettim, bilmezsiniz. Tabii şimdi işler eskisi gibi yürümüyor artık. Para yoksa iş de yok. İnsanlar eskisi gibi yardımsever değil. Zank amca paramı almak istemedi. Gömücüler de para almadılar ama cesedi mezardan çıkarmak için para gerekir. İnsanlar para almak istemese de böyle bir gönül borcunun altına girdim ve nasıl öderim? Devlettim, ah benim iyi kalpli devlettim. Benim yerimde olsanız siz ne yapardınız? Yintong o ciddi kamu görevlisi hala yanındaymışçasına hüngür hüngür ağlayıp yalvarıyordu. Japon yapımı gümüş grisi bir cip dardı toprak yolda sarsılı sarsılı ilerliyordu. Cip geçerken arkasında büyük bir toz bulutu bırakıyordu. Yintong şaşkınlık içinde kala kaldı. Cipin kendisini yakalamak için geldiğini sanıyordu. İlk başta ölümüne korktu ama bu zengin görünümlü demir canavar yaklaştıkça sakinleşmeye başladı. Çalışma kampında onlarca yıl kaldım. Bir o kadar da kalsam ne değişirdi ki? Orada iş yaparken yanına yardım çağırabiliyorsun. Yemeğini yapan var, sıkı çalıştığın sürece huzur içindesin. Ben Shanghai Yintong gibi insanlar için orası cennet sayılır. Asıl önemli olan beni yakaladıklarından sonra olacaklar. 10 bin yuan harcayıp mezar kazıcılara mezar kazdıracak halleri yok ya. Böylece annem de rahatsız edilmekten kurtulur. Goemi Kuzeydoğu bucağının küçük bir toprak parçasında huzur içinde yatar. Tüm hayatım boyunca annemin başına bela oldu. Sonunda özgürlüğümü kaybederek annemin huzur içinde yatmasını sağlayabilirim. Buna değer. Hem benim gibi hayırsız bir evlat sonunda evlatlık görevini yerine getirmiş sayılır. Hem böylece ben de son mücadelemi vermiş olurum. İşte bunları düşünürken kendini birden mutlu bir sarhoşluğun içinde buluverdi. Gözyaşlarını kurulayıp ayağa kalktı. Yüzündeki kırışıklıklar gerildi, omuzları sanki üzerinden büyük bir yük kalkmışçasına rahatladı. İki elini göğsünün önüne uzatıp soğuk kelepçelerden bileklerine takılmasını beklemeye başladı. Ama ne yazıktır ki cip sarsılarak önünden geçiverdi. Cipin cıva gibi göz kamaştıran pencereleri yüzünden içindekileri göremedi. Cip mezarın 100 metre kadar ilerisinde durdu. Cipin açılan iki kapısından 3 kişi çıktı dışarıya. İkisi erkekti. İri kıyım olanın üzerinde mavi beyaz bir safır kıyafeti vardı. Sıska olanın elinde bir dürbün, bileğinde ise içinde telsiz telefon olan küçük diri bir çanta sarkıyordu. Shanghai Yintong, doğunun kuş cennetinde kırmızı bulutların üzerinde yürüdüğü şanslı günlerde bunlardan birini aynı şekilde bileğinde taşıdığından aletin aşinaydı. İki adamın arasında üzerinde koyu kırmızı elbise olan bir kadın vardı. Uzaktan kadının yüz hatlarını iyi seçemiyordu ama kadının göz kamaştırıcı bir porselen gibi parlayan teninden onun güzel bir kadın olduğunu anladı. Bu üçü bataklığın hemen yanındaki küçük çamurlu patikada yavaş yavaş yürümeye başladı. Kadın fısır fısır konuşuyor, konuşurken araya kıkırtılar sıkıştırıyordu. İri kıyım olan adam öksürüyordu. Kendi güveni tam gibiydi, öksürürken metalik sesler çıkarıyordu. Zayıf olanı kadın erkeğin peş sıra yürüyordu. Çok hürmetkar görünüyordu. Bir bakışta sekreter olduğunu anlayabilirdiniz. İri kıyım olan birden ardına dönüp elini uzatınca sekreter av tüfeğini hemen ona uzattı. İri kıyım olan tüfeğini eline alır almaz ileriye doğrultup nişan bile almadan iki el ateş edince çok net ve kulakları sağırdan bir patlama duyuldu. Yintong bataklığa doğru bakınca bir kuğu sürüsünün telaşla havalandığını gördü. Mermilerden biri suyun sığ kesiminde süzülen bir kuğuya isabet etti. Kuğu hemen ölüverdi. Diğeri ise karman çorman otların arasında kanatlarını açmak için mücadele veren kuğulardan birine isabet etmişti. Kuğunun kanatları çamura bulanmıştı. Boynundan kan süzülüyordu. Kıvrık boynu hareket ederken dans eden renkli bir yılanı andırıyordu. Kırmızı elbiseli kadın ellerini çırpıp "Vurdunuz. Tam isabet. Belediye başkan yardımcısı Ma. Gerçekten de keskin bir nişancısınız." diye tezahürat yaptı. Yintong bu iyi giyimli işveli kadının tezahürat yaparken memelerinin titremesinden onun genç bir kadın olmadığını anladı. Ellerini neşeyle çırparken masum bir liseli kızın parodisi gibi duruyordu. Yintong kadından tiksindi birden. Bu adam da umutsuz bir vaka, bir aya çukurda, ölüme bu kadar yaklaşmış ya, hala böylesine neşeli ama. Kırmızılı kadın sanki Yintong'u kızdırmak istermiş gibi kasıtlı bir tavırla çıplak ve beyaz kollarını kaldırıp belediye başkanı yardımcısı Ma'nın kısa ve kalın boynuna doladı. Ardından pirinç gagalayan bir tavuk gibi zıplayıp adamın alnına bir öpücük kondurdu. Sekreter ayakkabılarını çıkarıp paçalarını sıvadıktan sonra vurulmuş kuğuları almak için bataklığın pırıl pırıl parlayan sığ sularına girdi. Sekreter henüz ölmemiş olan kuğuyu yakalamaya çalışırken neredeyse kayıp bataklığın içine düşecekti. Eli ayağı birbirine karışan belediye başkanı yardımcısı Ma, "Küçük he, dikkatli ol," diye bağırdı. Sekreter ölü olan ve henüz ölmemiş olan kuğuyu yeşil çimenlerin üzerine bıraktığında kırmızılı kadın yere eğilip işaret parmağıyla kuğuların tüylerine dokundu. Ardından aman tanrım kuğuların da bitleri varmış diye bağırarak şaşkınlığını dile getirdi. Avcılar ileriye doğru ilerleyip Yintong'un önünden geçtiler. Belediye başkan yardımcısı Ma ve sekreteri gözlerini bataklığa çevirmiş vuracak av arıyordu. Daha yeni kapatılmış bir mezarın başında duran adamı görmediler bile. Kırmızılı kadın onların aksine gözlerini Yintong'a dikip ciddi ciddi baktı birkaç kere. Yintong kadının vücudundan yayılan pahalı parfümün yoğun kokusunu aldı. Üstelik havaya karışan parfüm kokusu içindeki kokuşmuş tilki kokusunu da tespit etti. Kadının çok güzel bir vücudu vardı. Uzun bacaklara ve ince uzun bir boyuna sahipti. Memeleri gevşekçe sarkıyordu. Tek boyunu zat sütyeni takmış olmasına rağmen sahte olan sahteydi işte. Uzman bir gözden bir kum tanesi bile kaçmazdı. Yintong kadın elini sallarken koltuk altında ateş kırmızısı kılların olduğunu gördü. İşte o tilki kokusu oradan geliyordu. Yintong'un yanından uzaklaştılar. Yintong bu insanların ne yaptığını bir türlü anlayamamıştı. Yarı endişeli, yarı mutlu diyebileceğimiz çelişkili bir ruh hali içindeydi. Avcılar ve kuşlar doğal olarak kuşçağınla ilgili olan anıları geri getirdi hemen. Kuşçağın gerçekten de kuşların dilinden anlayan büyük bir yetenekti. O çorak dağ başında 10 yıl boyunca nasıl yapabilirdi ki başka türlü? Mutlaka kuşlarla konuşup fikir alışverişi yapıyordu. Japon kuşlarına evine duyduğu özlemi anlatmış olmalıydı. Belki de okyanuslar aşıp Gayumi Kuzeydoğu bucağına gelip anlamadığımız bir dilde bize haberler getiren bir sürü kuş vardır. Pat pat. İki el ateşçesi daha. Avcılar bir ördek vurdular bu kez. Zavallı ördek metrelerce yükseklikte uçarken vuruldu. Saçmalar vücudunu paramparça etti. Yeşil tüyleri bataklığın üzerinde süzülürken kendi bir taş hızıyla bataklığın içini boyladı. Sekreter elindeki ayakkabıları yere atıp paçalarını sıvadıktan sonra yine suya daldı ördeği yakalamak için. Küçük hey diye seslendi ardından belediye başkan yardımcısı Ma. Zaten küçük bir şeydi, uğraşmaya değmez. Hayır dedi kırmızılı kadın sevimli bir tavırla. Ben o ördeğin yeşil tüylerini istiyorum. Önemli değil dedi küçük hey. Şimdi gidip alırım. Genç adam heyecanla öne doğru zıplayıp kıkırdayarak ilerledi. Çamurun içinde. Çamur dizlerine kadar gelince yürümekte zorlandı biraz. Ördek ölüsüne yaklaştığında çamur gözle görülür bir şekilde derinleşti. Kalçalarına kadar geliyordu. Küçük hey diye seslendi belediye başkanı yardımcısı Ma yüksek sesle. Geri dön. Ama çok geçti artık. Kükürt kokusu taşıyan baloncuklar patlamaya başladı bataklığın üzerinde. Çünkü batıyormuş da bataklık yükseliyormuş gibi görünüyordu. Genç adam başını arkaya çevirip bağırdı. Yintong onun ne dediğini duyamadı ama genç adamın küle dönmüş solgun yüzündeki korku ifadesi Yintong'un zihninin derinliklerine kazındı. Bataklığa batmış sekreteri kurtarmaya gelenler akşama doğru çaresiz bir halde dağıldı. Geriye sadece bataklığın kenarına oturmuş boğuk boğuk ağlayan yaşlı bir kadın kaldı. Çamura bulanmış birkaç kişi yorgunca kadının kolundan tutup çekmeye çalışıyordu ama yaşlı kadın gitmek istemiyordu. Defalarca oğlunun battığı yere doğru atılmaya çalıştı ama her seferinde yanındakiler tarafından durduruldu. Sonra birkaç adam gelip kadını kolundan tutarak zorla sürüklediler. Kadın sürüklenirken ayaklarının ucu çimlerin üzerinde iki sıra gri beyaz iz bıraktı. Bataklık yine sessizliğine kavuşunca Yintong'un gözlerinin önünde araba lastikleri ve paletli traktörlerin ezdiği otlarla ve ayak izleriyle bezenmiş bir toprak parçası kaldı. Akşamın havasında insan, araba ve yeni ezilmiş çimen suyunun taze kokusu karıştı. Tüm gün uğraşmalarına rağmen delikanlıyı bataklıktan bir türlü çıkaramadılar. Bellerine demir teller bağladıkları onlarca askeri bataklığa saldılar. Askerlerin hepsinin yüzü yeşil çamura bulandı ama bataklığın dibinin tadına bakmadılar. Sekreter bir çopra balığına dönmüştü sanki. Nereye gittiğini bulamadılar. Yintong gün boyunca annesinin mezarının önünde otururken kimse de gelip onunla konuşmadı. Gelip de mezara kimi gömdüğünü soran bile olmadı. Genç sekreterin boğulması ona bir ilham vermişti. Eğer o ciddi kamu görevlisi bir daha gelip bana mezarı açmamı söylerse hemen kazacağım. Kazar çıkarırım anamı, sırtımı alırım, anam sırtımda güçlükle öne doğru birkaç adım attı mı bataklığın dibini boylarız. Ölsem de bırakmam anamın elini. İki kişi ağırlığımızı verdik mi bataklıkta hem daha hızlı hem de daha derine batarız. Alacakaranlık gittikçe yoğunlaşıyordu. Kuşlar bataklıktaki otların arasına tünemiş, geceyi geçirmek için hazırlık yapıyordu. Arada ürkek bir çığlık atan birkaç kuş oluyordu sanki. Bir yılan tarafından ısırılmış gibi. Batıya doğru giden bir tren geçti. Çuf çuf diye. Bataklığın ortasında kimsenin ayak basmadığı yerlerde kırmızı mor renkleri olan zehirli çiçekler açıyordu yavaş yavaş. Akşam rüzgarı bataklığın kokusunu taşıyordu eserken. Tüm bu zaman boyunca ortaya çıkmayan ciddi kamu görevlisi şimdiye kadar gelmediyse artık gelmezdi. Gelsen de artık senden korkum yok diye düşündü Yintong. O hayat dolu geleceği parlak delikanlıyı birkaç dakika içinde yutmuştu bataklık. Cesedini bile bulamadılar. Benim gibi 60'ına merdiven dayamış bir enkaz hala niye korkuyor ki? Zihinsel yükü ortadan kalktıktan sonra midesine bir kramp girdiğini hissetti. Açlıktan olmalıydı. Annesi öldüğünden beri ağzına tek lokma koymamıştı. Belli belirsiz bir hisle yiyecek bir şeyler bulmak için kasabaya gitmesi gerektiğini düşündü. O meşhur lokantalar caddesine gidebilirdi. Orada her zaman yiyecek bir şeyler bulunurdu. Modaya uygun giyinen kızlı erkekli gençlerin atmayı sevdikleri taze artıkları bulabilirdi orada. Artıkları yemesinin 3 nedeni vardı. Birincisi çevre temizliğiydi. İkincisi hayatını sürdürmek. Üçüncüsü ise israfı bir nebze de olsa önlemekti. İnsan yaşamak istiyorsa hayatta kalmak aslında o kadar da zor bir şey değildi. Yürümek istedi ama demir gibi sertleşmiş bacakları yerinden kımıldamıyordu. Annesinin mezarının arkasında kimsenin ayak basmadığı bir yerde soluk beyaz bir sürü çiçek gördü. Çiçeklerin ortasında bir de koyu kırmızı başka bir çiçek vardı. Çiçeklerden tatlı bir koku yayılıyordu. Öne doğru birkaç adım süründü. Elini uzatıp o çiçeği kopardıktan sonra kendine verdiği küçük bir ödül olarak ağzına atıverdi. Çiçeğin yaprakları çok gevrekti. Sanki çiğ karides yiyordu. Biraz çiğnedikten sonra ağzına kanın o kötü tadı geldi. Bir çiçekle niye kan tadı olur ki? Çünkü üzerinde yetiştiği toprak insan kanına bulanmıştır. Göğün ay ve yıldızlarla kaplı olduğu o muhteşem gecede ağzını çiçeklerle dolduran Shangguan Yintong, yüzünü göğe dönüp annesinin mezarı önünde uzanırken geçmişte yaşadığı olayları hatırladı. Gözünün önünde kırık cam parçaları gibi yanıp sönen. Ardından gözlerinin önünde bir o yana bir bu yana süzülen memeleri görünce bıraktı düşünmeyi. Tüm hayatı boyunca memenin her türlüsünü görmüştü. Uzununu, yuvarlağını, dikini, düzünü, siyahını, beyazını, sert ve pürüzlü olanıyla yumuşak ve pürüzsüz olanını. Bu değerli hazineler, bu güzelim ruhlar şimdi gözlerinin önünde çeşitli akrobasi hareketleri yapıp büyülü danslar ederlerken kuşlara, çiçeklere ve top şeklindeki şimşeklere benziyorlardı. Kendilerine has çok güzel hareketleri vardı. Kokuları mükemmeldi. Gökteki hazineler güneş, ay ve yıldızlarsa, yerdeki hazinelerse iri memeler ve geniş kalçalardı işte. Onları yakalamaya çalışmaktan vazgeçti. Onları ele geçirmek imkansızken gücünü niye boşa harcayacaktı ki? Kuşu içinde izledi onları sadece. Uçuşan memeler daha sonra yavaş yavaş başının üzerinde toplanıp devasa bir meme oluverdi. Bu devasa meme şişti şişti, hiç durmadan şişmeye devam edip yerle gök arasında duran dünyanın en yüksek tepesine dönüştü. Meme ucunda bembeyaz bir kar tabakası vardı. Güneş ve ay meme ucunun etrafında iki küçük parlak böcek gibi görünüyordu. Kitabın sonu sayfa 1038, 25 Ocak 2014.